Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilma. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, Neml suresinin bugün 87 ile 93. ayetler arasını, yani son bölümünü okuyacağız. İnşallah Rabbimizin kelamını anlamaya çalışacağız. Öncelikle kelam-ı ilahiyi kıraatle başlıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yunfakhu fi's-suri fefezi'a men fi's-semawati ve men fi'l-ardı illa men şâ'allah. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Aziz dostlar, Yüce Rabbimiz kelamında Neml suresinin bu son ayetlerinde kıyametle başlıyor ve adeta surenin bir özeti de verilmiş oluyor. Şöyle buyuruluyor 87. ayette. Estağfirullah. Ve yevme yunfakhu fi's-sur. O sura üfürüldüğü gün. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde ve yerde var olan herkes tarifsiz bir korkuya kapılacak, dehşete düşecek. وَكُلُّ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ Ve başları önlerine düşmüş olarak herkes onun huzuruna çıkacak. Evet, şu alemde her şey fani olduğu gibi bu alem de fani. Küllü şeyin halikun illa vecehe. Onun zatı dışında her şey helak olacak. Bir şekilde yok olacak. Var eden o, yokluğa mahkum eden de o, yeniden diriltecek de o. Sura üfürüldüğü gün. Sözlüklerde bu sur ifadesi daha çok üflendiğinde ses çıkaran boynuz biçiminde bir boruya deniyor. Fakat buradaki boru ya da bu sur, sura üflemek konusu bildiğimiz boru türleri ya da bildiğimiz hani hadi toplanın düdüğü değil. İsrafil aleyhisselamın üfüreceği efendim adeta alemin bitiş düdüğü öyle diyelim. Böyle bir boruya üflem ama bu nedir, nasıldır? İsrafil aleyhisselam nasıl üfürecektir? O nasıl bir ses çıkaracaktır? O nasıl bir borudur? Konuyla ilgili malumatımız yok. Ancak Rabbimiz bize bunu haber veriyor. O gün diyor sura üfürülecek. Alimlerimiz, müfessirlerimiz bu sura üfürmenin iki ya da üç kez olabileceği şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar. İki defa sura üfürülecek diyen müfessirlere göre bu burada bahsedilen sura üfürme kıyametin yani alemin ölümü anlamında, alemin yok oluşu anlamında birinci sur olduğu ifade ediliyor. Ancak bir hadisten de yola çıkarak sura üç defa üfürüleceğine dair de açıklamalar var. Bu açıklama söz konusu olduğunda ya da bu açıklamayı nazara dikkate aldığımızda birinci üfürme, sura üfürme korku salacak. İşte bu ayet tam da onu haber veriyor. Yerde gökte kim varsa diyor hepsi dehşete düşecek. Dehşetli bir korkuya kapılacak. İkinci surda bütün varlığın adeta ölümü gerçekleşecek. Üçüncü surda ise Cenab-ı Hak yeryüzünü yeniden bir şekilde ama buna benzer değil, bunun yerine başka bir şekilde açacağını, yayacağını ve yaratacağını Kur'an'da yine haber veriyor. Gökler yeniden oluşacak, onu da haber veriyor. O üçüncü surda işte kabirlerden diriliş dediğimiz yeni diriliş düdüğü adeta. Üç defa sura üfürülecek. Elbette ses zaman olur, insana huzur verir. Kimi sesler vardır, insanı teskin eder, sükunet verir. Gönle hoş gelir, ruha hoş gelir. Bir bülbül sesi, bir su sesi, bir ney sesi. Baktığınız zaman bunlar sizin içinize farklı duygular akıtır adeta. Ama öyle sesler olur ki o da ürperti verir, korku verir. Kimileri mesela büyük depremlerde o yerin altından gelen bir takım seslerden bahsediyorlar. İşte nasıl bir korkudur o? Bazen bir savaş uçağının sesi savaş bölgesinde insanlarda nasıl bir ürperti oluşturuyor? Ya da işte savaş esnasında vurulan o davullar düşman saflarında nasıl bir korku oluşturuyor? Ama bir de bir ses düşünün ki öyle bir ses görmemişsiniz. Helak edici bir ses adeta. İnsanı bayıltan bir ses, kendinden geçiren bir ses. Nitekim bazı ayetlerde bazı kavimlerin sesle helak edildiklerini Cenab-ı Hak haber verir. Ses de adamı öldürür mü? Öldürür. Nice sesler vardır. Bu sadece diyelim çok bu işlerden etkilenen insanı korkutup öldüren sesler. Bir de düşünün ki adeta bütün alemi titreten ses. Nasıl bir şeydir o? Yerde gökte diyor çünkü Yüce Rabbimiz. Yerde ve gökte kim varsa melektir, cindir, insandır. Daha bizim bilmediğimiz varlıklardır. hepsinin ödünü koparan ses. Adeta ödünü koparmak diye ifade ederiz Türkçe'de. Böyle tüyleri diken diken eden ses. Kıyametin şiddetinden Rabbimize sığınıyoruz. Kimilerine bunlar masal gibi gelebilir. Sıradan, efendim, uydurulmuş hikayeler gibi gelebilir. Ama bir mümin için öyle değil. Elhamdülillah. Allah bize imanı nasip ettiyse, bu ne büyük bir lütuftur. Biz Rabbimizin her bir ayetindeki her bir cümlesine, her bir mesajına yürekten iman ediyoruz. Onun lütfuyla, keremiyle. Elhamdülillah. Ve bu olacak diyoruz. Çünkü bunun olacağını bütün varlığın Rabbi haber veriyor. Evet, üç mü olur, iki mi olur? Tamam, burada müfessirlerin ihtilafı var. Fakat bu ayetten yola çıkarsak, burada bu sura üfürülmede bir korkudan bahsediliyor, ölümden bahsedilmiyor. Öyleyse gerçekten üç defa sura üfürülmesi biraz daha ayetleri daha doğru anlama, yerli yerince anlama için daha uygun görünüyor sanki. Mesela Zümer suresinde de iki defa sura üfürülme bahsediliyor ki bundan sonraki iki üfürülme olsa gerektir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَائِغَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ O gün sura üfürülür. Allah'ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde kim varsa kıyametin dehşetinden çarpılıp cansız yere serilir. Burada sadece korku değil, adeta patır patır düşmek var. Bayılıp düşmek deyin buna, ruhunu teslim etmek deyin. ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهُ اُخْرَى Bakınız sonra diyor, sura bir daha üflenir. فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Bir de bakarsın ki her şey ayağa kalkmış. Bakıyorlar. Bütün ölüler dirilip adeta kabirlerinden ayağa kalkmış. Merak ve endişe içinde etraflarına bakınıp duruyorlar. Bir anda kalkıyorsun ve ne oluyor diyorsun. Ne oluyor? Evet, bu ayette işte Zümer suresi 68. ayette iki defa olduğunu zaten beyan ediyor. Ama burada dikkat ederseniz sadece korkudan bahsedilmiyor. Bir de düşüp bayılmaktan ya da ölmekten efendim kinaye bir cümle kullanılıyor. فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Göklerde, yerde kim varsa hepsi. Bu ayet okuyunca şu da hatırıma geldi. Bugün insanoğlu işte Ay'a gitmeye çalışıyor, Mars'a gitmeye çalışıyor. Dünyadan başka yaşanacak bir gezegen var mı, bir efendim başka yer var mı diye arayışların içine giriyor. Yani nereye giderseniz gidin. Ne ölümden kaçış var, ne kıyametten kaçış var. Alemlerin Rabbi her şeyi kuşatmıştır. Evet, bu araştırmalar yapılmasın demiyoruz. Ama bu araştırmaları yapmaktan maksat, eğer kendinize böyle ebedi bir saltanat kurmaksa bu mümkün değil. Bu asla ve kat'a mümkün değil. Sürekli var olmayı, ebedileşeceğinizi düşünüyorsanız yanlış yoldasınız. Başka araştırmalar için çıkabilirsiniz, görebilirsiniz. Hatta orada arsa alabilirsiniz. Köşkler bina edebilirsiniz. Bilemiyorum, olur mu, olmaz mı? Bunlara imkan var mı, yok mu? Beşeriyet daha neler görecek? Bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var. Rabbimizin haber verdiği şu ayetlerdeki gerçekler herkesi bağlayan gerçeklerdir. Kimse kendi aklıyla bir takım efendim yapıp ettikleriyle alemlerin Rabbine meydan okuyamaz. Onun kanunlarından dışarı çıkamaz. Doğrusu diğer alemlerde hayat var mı yok mu konusuyla ilgili yeryüzünün insan için çok daha hususi bir şekilde döşendiğini, süslendiğini ve bir takım insanın ihtiyaç duyacağı maddelerle donatıldığını biz hem yaşayarak görüyoruz hem de Rabbimizin haberlerinden görüyoruz. Yeryüzü çok özel bir donanımla donatılmış bu noktada ve insan da yeryüzüne gönderilmiş ve yeryüzü halifeliği adeta yeryüzünde onun hayatını geçirmesi, orada Allah'ın ahkamına uygun bir hayat sürmesi istenmiş. Böyle olunca insanoğlu şu yeryüzü kadar hiçbir yerde huzurlu bir hayat bulamayacak desek geleceğe dair bir hüküm vermiş olmayız diye düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'ın işaretleri verdiği bilgiler çerçevesinde hele hele yeryüzünün özellikle o gıdasının, yeryüzünün tefrişinin o 6 gün içerisinde neredeyse 4 güne tekabül etmesi, 6 günde gökleri ve yeri yarattık buyurduktan sonra yeryüzüne ayrıca 4 gün yeryüzü için ayrılmış olması ki ayet-i kerimede buna doğrudan işaret var. Yeryüzü gibi bir başka gezegenin insan için yaşanılabilir olacağını, ihtimalini daha doğrusu iyice zorlaştırıyor. Ama aramaya devam efendim. Kimsenin önünde duran yok. Artı hele hele Allah'ın ayetlerini keşfetme. Cenab-ı Hakk'ın azametini, yüceliğini bütün kainatta görme anlamında eğer bunlar yapılacak olursa namaz gibi bir ibadet yapılıyor demektir. Cenab-ı Hak o tür araştırmalarda bulunanlara da iman nasip etsin de yapıp ettikleri gayretler, efendim araştırmalar, yarın kıyamet gününde efendim mizanlarına, terazilerine konan salih ameller olsun. Aksi halde imandan mahrumiyet boşuna bir hayattır. Boşuna bir hayattır. Kendi tabii bu hakikatle buluştuktan sonra inkarda durmakta ısrar ederse böyledir. Ama hakikat kendisine ulaşmamış, doğru bir şekilde ulaşmamışsa, hak ve hakikatin sesi, o elbette mazurdur. Elbette bazı mezheplerimize göre Allah'ı bulmakla, bilmekle, onun vahdaniyetine inanmakla mükelleftir. Eş'ari gibi bazı akaid alimlerimize göre ise kendilerine hakikat ulaşmadığı için her halükarda onlar bundan bile mesul olmazlar der. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Evet efendim. Burada kıyametle ilgili Yüce Rabbimiz bize bir pencere açtı. 88. ayette şöyle devam ediyor. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Dağları görüyorsun ve onları hareketsiz, yerlerinde donmuş, camit varlıklar gibi zannediyorsun. Halbuki onlar bulutun geçip gittiği gibi adeta böyle bir hareket halinde geçip giderler. Sunallahillezî etkane külle şey. Bu her şeyi sağlam ve mükemmel yapan Allah'ın bir sanatıdır. Yani Allah'ın yapıp ettiği bir şeydir bu. İnnehu habirun bima tefalun. O Allah sizin yapıyor olduğunuz, fiil olarak ortaya koyduğunuz, amel olarak ortaya koyduğunuz ne varsa hepsinden haberdardır. Hepsini çok iyi bilir. Onlardan haber alır. Burada da farklı bir pencere var. Sen diyor dağları camit yani donuk, hareketsiz varlıklar gibi görüyorsun. Sen derken Efendimiz'e hitap ediyor ama aynı zamanda her insan da bu muhataplığın içindedir. Ey insan diye de burayı anlayabilirsiniz. Ey insan sen dağları böyle dikilmiş, sabit zannediyorsun. Halbuki onlar da bulut gibi, bulutun geçişi gibi. Adeta böyle bir geçişlilik vardır onlarda. Şimdi ayet-i kerimenin bu kısmının tefsirinde Müfessirler farklı görüşleriyle ileri sürüyorlar. Burada dünyanın diyorlar böyle bir sabit duran bir varlık değil, hareket halindeki bir varlık olduğuna işaret ediliyor. Yani böyle o da nasıl bulut yeryüzünün işte tavanında diyelim böyle akıyor bir şekilde rüzgarlara göre farklı farklı alanlara doğru yöneliyor. Dünyanın da o boşlukta böyle aktığına işaret var. Yani dünyanın kendi içinde hareket ettiğine işaret ediliyor. Belki bugünkü coğrafi bilgilerimizle konuşacak olursak ya da astronomi ile konuşacak olursak onun hem kendi etrafında dönüşüne hem güneş etrafında dönüşüne bir gizli işaret var. Gizli işaret diyoruz. Neden? Çünkü doğrudan etrafında işte dünya kendi etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönüyor tarzında değil buradaki ayet. O da diyor bulut gibidir. Böyle akar gider adeta. Bulut akışı gibi akışı vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Kur'an'ın bu ayetinin indiği dönemde dünyanın döndüğü, güneşin döndüğüne dair bir bilgi mevcut değil. Dolayısıyla ama Rabbimiz siz diyor böyle zannediyorsunuz şimdi, camit görüyorsunuz ama bu hakikatte böyle değil deyip bir pencere açıp kapatıyor. Burada elbette gelecek nesiller zaman içerisinde dünyanın böyle sabit bir yerde çakılı duran bir varlık kütlesi değil, hareket halinde olduğunu fark ettiler. Bu diyor normal şartlar altında dünyanın hareketine bir işarettir. Fakat burada dünya demiyor da arz demiyor da cibal diyor. Dağlar diyor yalnız. Dağlar diyor böyle. Sen onu donuk vaziyette görüyorsun. Durur vaziyette, sabit vaziyette görüyorsun. Ama öyle değil. Burada sadece dünya değil. O zaman bu görüşten farklı görüşlere de müfessirlerimiz dikkat çekmeye başlıyor bu sefer. Diyorlar ki şimdi yeryüzünün katmanlardan oluştuğu ortaya çıktı. Tabii kaç tane katman var? 7 tane kendi içinde katman var. Mağma tabakasından itibaren tabaka tabaka. Bunlar da kendi içinde bir hareketleri var diyorlar. Dağların yürümesi gibi yani adeta bunlara kıtasal sürüklenme adı da veriliyor. Ama bu çok yavaş hareket ediyor normal şartlar altında. Mesela kıtaların bile dünya tarihi üzerindeki yapılan araştırmalar incelenecek olursa görülür ki kıtaların bile zaman içerisinde birbirine yaklaştığı, birbirinden koptuğu, uzaklaştığı tarzında birçok görüşlerle karşılaşırsınız. Nitekim bazı dağların deniz altında olduklarına dair dağlarda bulunan fosillerden deniz hayvanlarının oralarda olduğunu bile görebiliyorsunuz. Yeryüzü de kendi içinde bir canlı. Her ne kadar siz yeryüzünü böyle donuk görüyorsanız da öyle değil denilmiş oluyor. Dağlar da böyledir. Dağlar da böyle kendi içinde bir hareketleri var ama o hareketleri siz belki o büyüklük, o cesamet içerisinde fark edemezsiniz. Bir de insan ömrü dağların hareketi söz konusu olduğunda son derece sınırlı bir ömür. Yani sizin yaşadığınız 80 sene, 100 sene diyelim, isterseniz 200 sene deyin. Ama dünyanın o kıtaların hareketleri, dağların hareketleri, ufak ufak yer değiştirmesi diyelim işte 10 bin yılda bir oluyorsa, ne bileyim 1 milyon yılda bir oluyorsa bir takım hareketler siz onları yine fark etmezsiniz. Fakat burada Rabbimiz bu sırra da dikkat çekiyor. Diyor ki, buyuruyor ki siz diyor dağları camit görürsünüz ama o diyor bulut gibidir. Bulut gibi o da, onun da geçişleri var. Adeta yoğunlaşıyor, adeta ova halinde genişliyor bir şekilde. Böyle bir onun da akışı var. Zaten mesela uçakta falan baktığınız zaman bulutları dağ gibi görüyorsunuz. Yani bulutlu bir havada yolculuk yaptığınızı düşünün. Hakikaten dehşet sıra dağlar görüyorsunuz bazen. Aynen bunun gibi yeryüzünde de dağlar o şekilde görülüyor. Nasıl bulutlar böyle akıyor bir şekilde, bilmediğimiz şekilde, fark edemediğimiz şekilde o dağların da hareketinden bahsedilebilir. Bu da bir başka yorum. Bir üçüncü yorum olarak şöyle ifade ediliyor. Bu da bir önceki ayetle bağlantı kurularak o sura üfürülecek kıyamet sabahı, sura üfürüldüğünde dağları da böyle bulutlar gibi adeta pamuk tarlası gibi atılmış bir şekilde görürsün. O da böyle hareket edecek. O hareket etmez dediğin dağlar adeta toz, duman haline dönüşecek ve bulutumsu bir hal alacak anlamı da veriyorlar. Çünkü bu anlamı verecek de başka da ayetler var. Mesela Kur'an'da dağlarla ilgili şu ayetlere yer verilebilir. Me'ariç suresinde ve Kari'a suresinde, Me'ariç 9, Kari'a 5'te atılmış yün gibi olacaklar dağlar. Atılmış yün ne demek böyle? Tam bulut işte. Toz zerrecikleri gibi olacaklar diyor Vaka suresinde. Adeta toz duman olacak. Yerlerinden sökülüp atılacaklardır buyuruluyor Taha suresi ayet 105'te. Yine rüzgarlar dağları yeryüzünün yukarısına çıkartacaklar ve adeta toz zerreleri halinde havada bir ışık gibi görüneceklerdir. Evet, bu da gerçekten Yüce Rabbimizin o kıyamet sahnelerini bilmiyoruz ama sen şimdi böyle baktığımız zaman ayete şöyle diyeceğiz. Sen şimdi bunları camit görüyorsun, böyle zannediyorsun ama onlar da bulut gibi geçişleri olacak onların da. Ne zaman? O kıyamet sabahında, sura üfürüldüğünde. Böyle her şey işte güneşin kararacağı, yıldızların patır patır düşeceği adeta, yeryüzünün, denizlerin kaynatılacağı. Artık nasıl bir kıyamet dehşeti, kıyamet sabahı ise onu Kur'an sahneler halinde bize anlatır. O gün dehşet bir gün, o günün azametini anlatıyor diyor bazı alimlerimiz bu ayetten yola çıkarak. Ve şöyle devam ediliyor. Sunallahi lezi etkane külle şeyi. Bakınız bu dağlar, taşlar, her şey. O her şeyi sapasağlam yapan ve en güzel, hikmetli bir şekilde yapan Allah'ın sanatı, Allah'ın yapıp ettiği bir şeydir bütün bunlar. O sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Yani yerler, gökler, dağlar, taşlar onun böyle kudret elinde. Her biri istediği şekilde evrilip çevrilen bir yapıda. Durum böyleyken siz şundan hiçbir zaman kendinizi efendim uzak görmeyin. Biz bir şey yaparız. Gizli kalır. Haşa, Allah'ın haberi olmaz. Asla böyle bir şey düşünmeyin. Sizin yapıp ettiğiniz her şeyin haberi Cenab-ı Hak'ta vardır. O habirdir çünkü. Her şeyden haberdar olandır. Şöyle de bir yorum var. Mesela deniyor ki katı cisimler halinde gözüken dağlar da aslında gezici gazlardan meydana gelmiştir. Zerrelerinde bulut buharlaşır gibi kimyasal değişim ile her an yeni bir yaratılış devam edip durmaktadır. Nasıl insan vücudunda gerçekten bir takım değişimler, dönüşümler oluyor sürekli. Bazı hücrelerimizin cenazesi çıkıyor her gün. Bazı hücrelerin doğum günü kutlanıyor adeta. Hoş geldin yapılıyor. Nasıl insan vücudu böyle her gün yeniden, belki her an yeniden inşa ediliyor. Aslında bütün varlık böyle her gün yeniden kuruluyor. Her varlığın içerisinde ölümler var, doğuşlar var. Bu anlamda dağların da ta ezelden beri böyleydi diye bir durumu söz konusu değil. Onlar da böyle gün gün farklı farklı konumlarda oluyorlar, farklı farklı haller geçiriyorlar anlamındadır diye de izah var. Fakat bütün ayetlerin sonunda şunu demek gerekiyor. En iyisini Allah bilir. Allah'ımız bundan neyi kastetti en iyisini o bilir. Her dönemin insanı kendi döneminde erişilen bilgiler çerçevesinde Rabbin ayetlerindeki muradını daha farklı kavrayabilir, daha iyi kavrayabilir. Bunlar Rabbimizin kıyamete kadar gelecek mesajları olduğu için, ilahi mesajlar ve bütün insanlığa hitap ettiği için her insanın belki çözümleyebileceği farklı manalar ortaya çıkabilecektir. işari yorumlarda, yani tasavvufi yorumlarda Allah dostlarını da dağlara benzetirler. Onlar da mana aleminin direkleri sayılır derler. Onlar sayesinde işte Rabbani alimler ve arifler sayesinde adeta mana alemi bir şekilde böyle sarsılmadan devam eder, yok olup gitmez, uçup gitmez. Onlar da derler ki asıl olan onlarda da zaman içerisinde adeta cemaatlaşmak derler. Cemaatlaşmak demek sanki durur gibi ama içten içe kaynayan bir yapı, öyle söyleyelim. Bir dağ gibi. Müstakim insan da, istikamet sahibi insan da dağa benzetilir. İşte soğuktan, sıcaktan çok fazla etkilenmez. Elbette ufak ufak etkilenmeler onlarda da olur. Ama herkes kadar olmaz derler. Nasıl dağlarda olmadığı gibi bir takım şeytani vesveseler, insani vesveseler onlara da uğrar geçer. Ama kimi ağaçları ufak rüzgarlar yıktığı halde kimini fırtınalar bile yıkamaz. Bu anlamda böyle bir benzetme yaparlar. Tasavvufi tefsir yapan alimler derler ki onlar bedenleri itibariyle sakin sakin dururlar. Fakat ruh ve sırlarıyla melekût aleminde dolaşıp manevi güzellikleri seyran ederler. Bu sebeple arif kâindir, bâindir denilmiştir. Bu çok kullanır bunu, bu sözü İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yani o zahiri itibariyle insanlarla beraber bulunmaktadır. Fakat iç alemi itibariyle bütün mahlukatla adeta bir buluşma halindedir. Yani dışıyla insanlarla beraber, içiyle onlardan uzak, hakka yakındır. Hakla beraberdir anlamında bu tür zevki diyelim. Yani kalplerinin hissettikleri böyle bir manayı da bu ayetlerin tefsirine bir altyapı adeta dipnot olarak düşerler. Ama ayetin zahiri açık ortada. Bu tür batini yorumlar ya da bu tür tasavvufi yorumlar hiçbir zaman zahiri yorumu iptal etmez. İşin aslı odur. Ama gönlüne böyle bir mana doğmuştur. O manayı da istidradi derler eskiler. İstidradi olarak orada zikrediverir. Buna da işari tefsir derler. İşaret yolu. Hani gönlüne doğan bir işareti orada size zikretmiş olur. Evet. Yani çok böyle ne diyelim, çok hareketlilik, çok iş yapmak anlamına gelmez. Bazen o vakur duruş, hikmetli duruş efendim çok daha büyük işler yapar. Zaten şöyle diyelim, büyük bir daire düşünün. Büyük bir dairenin merkezindeki o merkez yavaş yavaş döner görünür. Ama onun en uç tarafı, büyük bir dairenin en uç tarafı çok daha hızlı döner. İnsanlar içerisinde de bu böyledir. Kimisi durur durur bir iş yapar. Hem de çok derinlikli bir iş yapar. Çağlara iz basar. Kimisi her gün koşturur. Bir günlük izi kalmaz adamın. O bakımdan ariflerin de ya da Rabbani alimlerin de bu anlamda dağlara benzetilmiş olması şöyle söyleyelim, tasavvufta bir zevki manevi diyelim. Zevki manevi olarak bir işaretten ibarettir. Rabbimiz tabii gerçekten şu yeryüzünde ona layık bir kul olarak ağırbaşlı, vakur, her yaptığı ettiği Rabbin rızasına uygun kullar eylesin cümlemize efendim. Men câe bil haseneti felehu hayrun minha ve hum min feza'in yevme izin aminun. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Burada men câe bil haseneti, kim bir hasene, hasene güzellik demek, iyilik demek aslında. Fakat ayetin sonuna baktığımız zaman onlar o gün kıyamet gününde emniyet içindedirler buyurulduğuna göre bu sadece bir tek iyilik gibi değil. Bazı müfessirlerimiz bunu bu şekilde de anlamanın mümkün olduğunu söylemişler. Kim bir tek iyilik gelirse, getirirse ona ondan daha iyisi var. İşte en az 10 katı var, 700 katı var. Bu manada düşünülebilir demişler. Fakat ayetin sonuyla bağlantılı bir şekilde bu cümleye bakacak olursak, buradaki men câe bil haseneti aslında şöyle diyelim, adeta kim güzelliklere bürünmüş bir şekilde huzura gelirse, yani hasenatı seyyiatından fazlaysa, iyilikleri, güzellikleri kötülüklerinden fazla ve adeta adamın özü, sözü, içi, dışı hasene olmuş. Kim böyle iyilikle gelirse, güzellikle gelirse, güzel ameller, efendim, itikadi anlamda iman var içinde, tevhid var efendim, Allah korkusu, Allah muhabbeti var. Bir de zaten o gönlün beslediği güzel amelleri var. İşte bu adam güzel bir şekilde Allah'a gelmiş oluyor. Bir güzellikle Allah'a geliyor. Kim diyor böyle bir güzellikle Rabb'e gelirse, ona o getirdiği güzellik halinden çok daha üstünü var. Çok daha büyük bir güzellikle karşılaşacak o. Bu böyle anlaşılabilir diye düşünüyorum doğrusu. Ayetin sonuyla bağlantılı olarak, çünkü o gün bunlar emniyet içinde olacaklar. Korku onlara gelmeyecek. Yani bir tek haseneyle de insan böyle olabilir mi? Tabii bu haseneden maksat, eğer doğru bir iman diye anlayacaksak, ki böyle anlayan alimlerimiz de var. Yani sıhhatli bir iman, elbette sıhhatli bir imanla Rabbine giden, şirk koşmadan Rabbine giden Allah, ona da bir emniyet bahşedeceğine dair ayetler var. Çünkü اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ. Kim diyor iman eder ve imanına zulüm, yani şirk bulaştırmazsa, onun için emniyet vardır. O zaman şöyle de diyebiliriz bunu. Kim şirksiz bir iman güzelliğiyle Rabbine gelirse, işte o gün o korkmayacak. O gün o kıyamet dehşetinden etkilenmeyecek. Bunu böyle diyebiliriz. Eğer burada bir tek amel diyeceksek, bunu şirksiz iman diyelim. Tamam, böyle denebilir. Fakat doğrusu fakirin gönlüne gelen bu iman zaten var. Ama o iman içini güzelleştirmiş, öyle diyelim. Bir de o imanın meyveye durması anlamında güzelliklerle buluşarak adeta bir güzellik olmuş kendisi. İşte böyle bir güzellikle Rabbine gelen bir kimse için elbette çok daha üstün, çok daha hayırlı bir sonuç var. Ve onlar o gün korkmayacaklar. Ve men câe bisseyyiyeti, bakınız bu da onun zıttı. Kim de bir kötülükle gelirse, yani kötülüklerle gelirse ya da ya kötü halle gelirse diyelim, biraz öncekine aynı şekilde bakalım bu ayete de. Kim de bunun zıttı bir kötülükle gelirse, yani o güzelliğin zıttı bir seyyiye ile gelirse, feküppet vücuhuhum finnar. Bakınız o da diyor, yüzü koyun cehenneme atılırlar bunlar. Feküppet vücuhuhum finnar. Bunlar yüzü koyun cehenneme kapaklanırlar. Hel tüczevne illa ma kuntum ta'melun. Ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir. Başka bir şeyle mi karşılaşacaktınız? Siz seyyiye yaptınız. Hep işiniz, gücünüz, zaten yüreğinizde inkar vardı ki en büyük seyyiye odur. Artı davranışlarınızda, amellerinizde hep kötülük südur etti ve adeta kötülüğün numunesi oldunuz. Böyle bir kötü bir halle geldiniz huzura. Siz de cehenneme kapaklanacaksınız diyor Cenab-ı Hak. Yaptığınızdan başka bir şeyle mi diyor? Başka bir şeyle mi karşılık bulacaktınız? Böyle bir şey var mı? Hayır. Ne yaptıysanız o. O zaman hel tüczevne illa ma kuntum ta'melun buyurulduğuna göre bu ayetin sonunda, demek ki buradaki bir tek seyyiye, bir tek hasene değil. Birçok güzellikler ya da birçok kötülükler bir araya gelerek adeta bir farklı. Birisi çok güzel bir, adeta güllerden oluşan bir buket getiriyor. Birisi de diken getiriyor. Yani bir anlamda öyle söyleyelim. İkisi bir değil. Herkes yaptığının karşılığını alacak. 91. ayet şu şekilde. İnnemâ ümirtü en a'budu rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ ve lehû küllü şey. Ben ancak bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Bu belde ki ellezî harramehâ. Bu beldeyi kutsallaştıran, bu beldeyi harem belde haline getiren, bu beldeyi emin bir belde kılan, bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Ve lehu küllü şey, her şey onundur. Bir başkasının değil. ve ümirtu en ekune minel müslimin, ve yine bütün özbenliğimle Rabbime teslim olmakla emrolundum. Yani böyle teslim olanlardan biri olmakla emrolundum. Bütün özbenliğiyle, bütün gönlüyle, bütün her şeyiyle, malıyla, canıyla, her şeyiyle diyor, Allah'a tam teslim olmuş o Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve en etluvel Kur'an, ve Kur'an okumakla emrolundum. Okumakla, adeta Kur'an'ı tebliğ etmekle, ki birazdan geleceğiz ona, onunla emrolundum. Femen ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsi. Artık kim hidayet bulursa kendi nefsi için hidayeti bulmuş olacak. Kim doğru yolu bulursa, bulmaya yönelirse kendisi için bulmuş olacak. Ve men dalle, ama kim de böyle bir yola girmez de saparsa, bu hedefi hedef edilmezse, yoldan dışa çıkarsa, esas yol buyken çıkarsa, fakul de ki innemâ ene minel müzirîn, ben ancak uyarıcılardan birisiyim. Bunu söyle. Ben sizi zorla hidayete sokacak değilim. Ben sadece sizi uyarırım. Mümin olun, kurtulun derim. Müslüman olun, selamet bulun derim. Efendim, doğru yola gelin, hakikate ulaşın derim. Benim diyeceğim budur. Eğer girmezseniz bu yola, gideceğiniz yer cehennemdir derim. Gideceğiniz yer helaktir derim. Benim vazifem budur. Böyle söyle diyor Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme Yüce Rabbimiz. Evet, Kabe-i Şerif'i ümmetin kıblesi yapan Allah orayı harem bölgesi olarak gösterir. Zaten Kabe'ye karşı Arapların da peygamberlik gelmeden önce yine bir hürmeti var. Ota İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren hürmete şayan bir bölge. İşte diyor, burayı diyor böyle bir harem-i şerif yapan, yani güvenli bir bölge yapan, efendim, burada bir takım yasakların, cana kıymanın, hatta avlanmanın bile yasaklandığı bir bölge ilan eden Yüce Rabbin beldesinin diyor, ben Rabbine kulum, ona kul olmak istiyorum. Ben böyle emrolundum. Yoksa sizin putlarınıza değil, başka şeylere değil, ona emrolundum. Onunla emrolundum ve o her şeyin sahibidir. Ve yine yalnız ona teslim olmakla emrolundum. Ben bütün özbenliğimle, ona boyun eğmekle, ona teslim olmakla emrolundum. Ve bu çerçevede artık ben buyum. Bana ne emrolunduysa ben onunla amel ederim. Kim benimle yol yürümek isterse gelsin peşimden diyor adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim gelirse kendine gelmiş olur. Adeta kendisi için en güzel iyiliği yapmış olur. Ama kim de inat eder, yoldan sapar, peşimden koparsa o onun bileceği bir şey. Ben sadece uyarırım diyor. Böyle söyle. Bir de Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kur'an'ı okumak bir normal kıraat anlamında. Ben kendim okumakla emrolundum. Tamam, normal okumak Türkçedeki. Tilavet kelimesi aynı zamanda tekrar tekrar okuma anlamına da geliyor. Şu anlama da geliyor. Okunanı anlama, yani bir şeyin peşine düşme manası vardır tilavette. Onu anlamaya çalışma, tedebbür ve tefekkürle anlamaya çalışma, başka onun hükümlerine uyma, onunla amel etme ve bir de onu başkalarına okuma, adeta tebliğ etme anlamı vardır. İşte ben bunlarla emrolundum. Hem kendim okuyacağım, hem onun manasını kavrayacağım, hem onunla amel edeceğim, hükümlerini yerine getireceğim, hem de bunu insanlığa okuyacağım. Bununla emrolundum. Bu vazifeyi bana Allah verdi. Onun için bu vazifeden asla geri durmam demiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz daha doğrusu böyle söylemesini kendisine emrediyor. Ve kulil hamdülillah. Allah'a hamd olsun de. Hamd Allah'ındır de. Her türlü övgü ona mahsustur de. Elhamdülillah de. Şükrün en güzeli, dille yapılan şükrün en güzeli elhamdülillah cümlesidir aynı zamanda. seyuriyikum ayatihi fetarifunaha. O Allah size ayetlerini gösterecek ve siz de onları bileceksiniz, tanıyacaksınız. Ve ma rabbuke bighafilin amma taamelun. Allah sizin yapıp ettiğiniz şeylerden gafil değildir. Bu da surenin son ayetiydi. Burada dikkat çekilen, Allah size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Bu ayetler hem Kur'an'la haber verilen ayetleri siz efendim zamanı geldikçe bir bir göreceksiniz. Onların hakikat olduğunu. Onların dünyada daha göreceksiniz. Ama seyyuriyüküm buyurduğuna göre sin harfi burada gelecek anlamında var. Şu an anlamıyorsunuz. Ama Allah size ileride gösterecek bunu. Gösterecek, siz de anlayacaksınız. Kimini dünyadayken anlayacaksınız, kimini ahirette anlayacaksınız. O ayetlerin gerçek hakikatini o zaman göreceksiniz. Tabii buradaki ayetler Kur'an ayetleri olduğu zaman bu şekilde anlamak mümkün olduğu gibi kainattaki ayetler de söz konusudur. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok ayette Yüce Rabbimiz göklerde, yerde ve insanın öz nefsinde nice ayetlerin olduğunu haber verir. Nitekim şu ayette mesela Fussilet suresinde şöyle buyurulur. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Yakında biz onlara hem dış dünyada hem de insanların kendi iç alemlerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın gerçeğin ta kendisi olduğu onlar için de gün gibi ortaya çıksın. Aslında Rabbinin her şey üzerinde şahit olması ve her şeyin ona işaret etmesi en büyük delil olarak yetmez mi? Elbette yeter. Evet, insanlar gün geçtikçe kainat ayetlerini kendilerindeki ayetlere de keşfedecekler. O ayetlerin Kur'an ayetleriyle buluşmasını da keşfedecekler. Ama kimisi için geç olacak belki bu keşfetme. Kimisi imanla buluşacak dünyadayken keşfedince, bulunca. Kimi yine gözlerini kapatacak, kafir kalacak. Kimi dünyada belki bu ayetlerle buluşmayacak. Ahirette o ayetlerin hakikatine muttali olacak. Cenab-ı Hak daha dünyadayken yerde, gökte ve öz nefsimizde ve Kitab-ı Kerim'inde bulunan ayetleri en güzel şekilde görüp tanımayı ve onların peşine düşüp, izine düşüp, onlarla amel etmeyi, onlarla bütünleşmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.